Ayrım 2. Aksaray'ın Sırları. Barış Yarkadaş. Sayfa 39. 1. Bölüm. AKP'nin kuruluşundaki sır ve Türkiye operasyonları. AKP'nin kuruluşundaki sır. Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır Türkiye'de istediklerini yaptıracağı bir lider arayışındaydı. Sonunda bu arayışını tamamladı. Çünkü Cüneyt Zapsu ile Korkut Özal aranan kanı bulmuştu. Korkut Özal, RTE'yi ABD'lilere anlatıyor, istediğiniz her şeyi yapabilecek bir siyasetçidir diyerek referans veriyordu. Refah Partisi İl Başkanlığı ile de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri ABD konsolosluğu ile yakın ilişkiler içinde olan Erdoğan, hem Zapsu hem de Korkut Özal ile tüm ayrıntılarda uzlaşmış, bunun için Fazilet Partisi'nin kapatılması kararı beklenmeye başlanmıştı. O günlerde ABD'nin Orta Doğu'yu yeniden dizayn etme, su ve enerji kaynaklarına el koyma isteği, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 54 no'lu bildirisinde ete kemiğe büründürülmüştü. 54 no'lu bildiri, Büyük Orta Doğu Projesi'nin ana hatlarını ortaya koyuyor ve bölgenin adeta bir ateş çemberine sokulacağının işaretlerini veriyordu. Bu plan, sonraki yıllarda revize edildi ve Büyük Orta Doğu Projesi olarak bilinen proje, GOKAP'a çevrildi. Genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Projesi. Projenin henüz tasarım aşamasında olduğu ve BOP'un uygulanmak istendiği 2001 yılının ilk aylarında dönemin ABD Başkanı Bush, Başbakan Ecevit'le ABD'de görüştü. Bush, ağzındaki baklayı çıkartarak ABD'nin Irak'ı işgal etmek istediğini söyledi. Ecevit böyle bir proje içinde olmayacaklarını, ABD'nin Irak işgalinin Türkiye'nin parçalanması ve Kürdistan Devleti'nin kurulmasına yol açacağını ifade etti. ABD bunun üzerine farklı arayışlar içine girdi. 2001 yılının hemen başında yapılan bu görüşme aslında Ecevit hükümeti için sonun başlangıcıydı. ABD planlarını sorunsuz bir şekilde uygulatacağı bir hükümet istiyordu. ABD adına yapılan görüşmeleri Cüneyt Zapsu yürütüyordu. Zapsu, o dönem meclis dışında olan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kapısını çaldı. Zapsu'yu iş adamı kimliğiyle kabul eden Baykal, ilk görüşmeyi kısa tuttu. Zapsu'nun dilinin altındaki baklayı çıkarmasını bekledi. Zapsu ilk görüşmede hal hatır faslını yoğunlaştı. Türkiye'deki gidişat üzerine genel değerlendirmeler yaptı. Kısa bir süre sonra ise ikinci görüşme gerçekleşti. Baykal ile Zapsu'nun randevusunun olduğu günlerde ABD güdümlü medya, Ecevit hükümetinin ipini çekmekle meşguldü. Baykal işte bu atmosferde Cüneyt Zapsu'nun ne anlatacağını merakla bekliyordu. Zira Zapsu'nun ABD'nin en etkili lobicilerinden biri olduğunu biliyor ve söylediklerini bu yüzden can kulağıyla dinliyordu. Zapsu, 2001 yılındaki ikinci görüşmede şunu söyledi. ABD, Ecevit hükümetiyle anlaşamıyor. Ecevit'in Irak'a Türk askerini sokmak istememesi, projelerin uygulanmasına engel oluyor. ABD, bölgeyi yeniden dizayn etmeyi tasarlıyor. Irak, Suriye, Mısır, Libya ve Tunus'un yönetimlerinin değişmesi tasarlanıyor. Bu bölgelerde yeni oluşumlar ortaya çıkarılacak. Ancak tüm bunların olabilmesi için Saddam'ın devrilmesi gerekiyor. Bu noktada da Türk askerine ihtiyaç var. Asker Irak'a girerse bölgesel değişim hız kazanacak. Bunun Ecevit hükümetiyle olmayacağı çok açık biçimde görülüyor. Tarihe dikkat edin. Yıl 2001. Zapsu adeta gelecekten haber veriyor ve Arap Baharı adı verilen gerici ayaklanmanın hangi eller tarafından örgütleneceğini anlatıyor. Zapsu o görüşmede sadece bunları değil, ABD'nin İsrail'in güvenliğini sağlayabilmek için Türkiye'nin birkaç şehrine yeni NATO ve radar üssü kurmak istediğini de söyledi. Baykal, ABD adına lobi yapan Zapsu'yu dinledikten sonra şu tarihi cevabı verdi. Bizden ve partimizden uzak durun. Siz bir hükümet değil, kiralık katil arıyorsunuz. Türkiye topraklarını adeta bir savaş gemisine çevirmek istiyorsunuz. Baykal'ın CHP adına aldığı bu tutum, Zapsu ile ilişkileri çok yakın olan dönemin Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün de tepkisine sebep oldu. Doğan grubu, Baykal'ın bu kirli teklifi reddetmesi üzerine CHP aleyhine propagandaya başladı. Baykal'la olmuyor, Baykal iktidarı istemiyor, CHP iktidar olmak istemiyor lafı, işte o dönem Hürriyet tarafından dolaşıma sokuldu. Böylece CHP'nin imajı yıpratılmaya başlandı. Hürriyet ve Doğan grubu bir yandan CHP'yi, diğer yandan ise Ecevit'i itibarsızlaştırmakla meşguldü. Tabi dönemin en büyük medya patronu Dinç Bilgin ile Zafer Mutlu'yu da unutmamak gerekir. Bu isimler Zapsu'nun istekleri doğrultusunda yayınlar yapıyor, CHP'yi hedef tahtasına koyuyorlardı. CHP'ye son 10 yılda en büyük zararı bu isimler verdi. ABD, Zapsu eliyle yürüttüğü yeni iktidar arayışını kısa sürede sonuçlandırdı. Zira patlatılan ekonomik kriz sonucu dümen tamamen ABD'nin eline geçti. Kemal Derviş ekonominin başına oturtuldu ve ABD'nin Türkiye'deki komiseri olarak bütçeyi eline aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ticaret Odaları Zapsu'nun isteği doğrultusunda hareket etti. Ecevit hükümetinin yıkılabilmesi için seferberlik ilan edildi. Bu süre içinde yeni lider arayışları da devam etti. Derviş, Türkiye'nin içinden geçtiği o çalkantılı dönemde ABD'deki bir toplantıda Recep Tayyip Erdoğan ismini yakın dönemin başbakanı olarak dile getirdi. Erdoğan'dan övgüyle söz etti. Zaten ABD'nin lider arayışı tamamlanmış, Cüneyt Zapsu ile Korkut Özal aranan kanı bulmuştu. İlk başta da belirttiğimiz gibi artık Fazilet Partisi'nin kapatılması süreci bekleniyordu. O dönem Fazilet Partisi içinde siyaset yapan Erdoğan ve arkadaşları Fazilet'in kapatılması için dua ediyordu. Çünkü Fazilet Partisi kapatılırsa bunu bahane edip Yenilikçi Parti'yi kuracaklardı. Kurulacak partinin adı önce Yenilikçi olarak düşünüldü. Sonra bundan vazgeçildi. Akıncılardan esinlenilerek Adalet ve Kalkınma Partisi dendi. O dönem BOP kapsamındaki ülkelerde de aynı isimlerle yeni partiler kurulmaya başlanmıştı. Bu partileri kuranlar ABD çizgisindeki Müslüman kardeşlerin uzantılarıydı. Sonuçta AKP'nin kuruluş hikayesine ilişkin anlatılacak ve yazılacak çok şey var kuşkusuz. Ancak burada CHP cephesini ve tarihe not düşmek gerekir. Zira bu yakın tarihin çok az bilinen anekdotlarından biridir. CHP bu tutumuyla 1,5 milyon Müslümanın katledilmesine yol açacak olan İran işgaline daha ilk günden beri karşı koymuş, tezkerinin meclisten geçmemesi için seferber olmuştur. Bugün İslami kirli emellerine alet eden ve bunun istismarını yapan kesimlerin CHP'nin bu tavrından ders alması gerekmektedir. CHP'nin bu onurlu tutumu 1 Mart 2003 tezkeresine ilişkin meclis tutanaklarında mevcuttur. AKP'nin emperyalistlerce neden ayakta tutulduğu ve neden desteklendiğini şifresi 1 Mart tezkeresinde saklıdır. 28 Şubat kime yaradı? AKP'nin kuruluşunu hazırlayan bir diğer olay da 28 Şubat sürecidir. 28 Şubat, askerin içindeki bir kısım unsurun devleti laik temele yeniden oturtma girişimidir. Aynı süreçte farklı yapılar Refah Partisi'ni ikiye bölerek bu partiyi küçültebileceği yanılgısına kapılmıştır. Bir kısım asker ise ABD'ye yakınlığıyla bilinen Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarını Refah Partisi'nden kopartarak ılımlı İslam'ı hayata geçirme ve şeriatın önünü kesme hesabı yapmıştır. Sonuçta askerin hesabı tutmamış, Refah Partisi'nden ayrılmak zorunda kalan Erdoğan ve arkadaşları AKP'yi kurmuştur. Asker, masa başı hesaplarıyla toplumu daha büyük bir felakete sürüklemiştir. Zira siyasal alanda mühendislik yapmaya çalışan ve her şeyi yüzüne gözüne bulaştıran askerler, merkez sağın çökmesine ve muhafazakar görünümlü partilerin siyasal arenaya hakim olmasına yol açmıştır. Sahte mağdurlar türedi. 28 Şubat'ta birlikte sahte mağdurlar türemiştir. Bugün Türkiye'de yaşanan temel sıkıntıların kaynağı askerin siyasete dışarıdan müdahale etmesidir. 28 Şubat bu bağlamda 12 Eylül'ün eksik bıraktığını tamamlamıştır. Bu süreçten faydalanan ise topluma biz farklıyız, mağduruz, eziliyoruz mesajını veren AKP olmuştur. Kapitalizme tam entegrasyon. Tabi bunları anlatırken 28 Şubat'ın ekonomik yönünü de es geçmemek gerekir. 28 Şubat süreci Türkiye'nin askerler eliyle kapitalist sisteme tam entegrasyonunu sağlamıştır. Erbakan'ın dış borcu azaltması, havuz sistemine geçmesi ve D8 gibi alternatif kuruluşlara yönelmesi ABD ve İsrail'i kızdırmıştır. Erbakan bu kızgınlığın bedelini İsrail'le büyük çaplı askeri malzeme alımlarına imza atarak ödemiştir. AKP'nin sosyal tabanı. AKP'nin kuruluşu kadar onun varlık sebebi olan tabanı ve tabanının nasıl oluştuğu da önemlidir. Bugün AKP'yi ayakta tutan zemin 12 Mart, 12 Eylül faşist cuntasınca hazırlanmış ve sağlamlaştırılmıştır. AKP de 12 Eylül faşizmine olan diyet borcunu Kenan Evren'i hasta yatağında ziyaret ederek Çankaya Köşkü'nde ağırlayarak Evren'in üniversitelerdeki celladı İhsan Doğramacı'yı baş tacı haline getirip Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü vererek ödemiştir. Bugün AKP'nin üzerinde yükseldiği zeminin temel taşları 12 Eylül'de döşenmiş, faşist junta, solu ve sosyal demokratları yok etmiş, MHP kökenli ülkücüleri ise Türk İslam Sentezi adlı faşist ideolojiyle donatacak siyasal İslamcı güçlere yedeklemiştir. AKP ve öncülleri işte bu siyasal ortam içinde filizlenmiş, kadroları oluşturmuş, Doğramacı yönetimindeki YÖK'ün yok ettiği üniversitelerde rahatça örgütlenebilmiştir. Siyasal İslamcı kadroların hazırlanması ise yine Evren döneminde getirilen zorunlu din dersiyle sağlanmıştır. Sünni İslami ideolojisinin dayatıldığı dersler, gencecik beyinleri itaatkar hale getirerek araştırmayan, sorgulamayan, soru sormayan bir neslin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. AKP'nin üzerine oturduğu sosyal taban işte budur. AKP ve öncülleri özellikle üniversite gençliğinin apolitikleştirilmesiyle birlikte siyaset sahnesinde daha rahat at oynatma fırsatı yakaladı. Zira siyasetten uzak tutulan gençlik devlet için o dönem en zararsız ideoloji olan İslam'a yönlendirildi. Gençliğin solcu olmaması için din tacirleri, tarikat ve cemaatlerin önü açıldı. ABD ve AB'nin çıkarlarını korumakla yükümlü olan faşist junta, gençliği yabancı ideolojilerden koruma adına Sünni İslam anlayışını hakim ideoloji haline getirdi. Yine 12 Eylül 50 ile kurumsallaştırılan MGK, bu politikanın uygulanabilmesi için devleti yeniden dizayn etti. İslam'ın itaatkar anlayışının rejim için tehlike arz etmeyeceğini düşünen dönemin MGK yöneticileri, devletin en önemli kurumlarını cemaatlere teslim etti. Bugün sözde darbe karşıtı olanlar, o dönem MGK ile el ele vererek devleti solculardan temizleme harekatı aktörlüğüne soyunmuştu. Devletin uslu çocukları. Faşist junta sola ilişkin ne varsa yok etti. Solun karşısına çıkardıkları, besleyip büyüttükleri, eline silah verdikleri MHP ve ülkücüler de bu temizleme harekatının payını aldı. Devlet tarafsız görünmek adına ülkücülerin bir kısmını da içeri attı. Faşist katliamların üzerinin örtülebilmesi için sağ-sol çatışması var edebiyatı yaygınlaştırıldı. Oysa sağ-sol çatışması adı verilen olaylar, devletin bazı kesimlerinin sol-sosyalist mücadeleyi bastırma adına düzenlediği provokasyonlardı. Sol mücadele yükseldikçe, bundan ürken sermaye sahipleri ve devletin bazı kesimleri çareyi ülkücüleri silahlandırmakta buldu. Ülkücüler solu bastırma adına bu operasyonlarda kullanıldı. Ancak bu operasyonlar direnişle karşılaşınca 12 Eylül yönetimi bizzat müdahale etmek zorunda kaldı. 12 Eylül darbesiyle birlikte MHP ve ülkücü komandoları örgütleyen gizli eller de kendini saklayabildi. İçeri atılan ülkücülerin bir kısmı cezaevlerinde rehabilite adı altında uygulanan program sonrası cemaatlere teslim edildi. Bugün İslamcı cemaatlerin sözde fikir babaları geçmişin ülkücüleriydi. Siyasal zemini sağ ve soldan temizleyen junta, yukarıda da ifade ettiğimiz üzere alanı siyasal İslamcılara bıraktı. Böylece kentlerin varoşları, devlet yurtları, kamu işletmeleri, devlet muslu çocuklarının oyun alanı haline geldi. Yaptığı işkence ve eziyetlerin deşifre olmaya başlamasıyla birlikte demokrasiye geçmek zorunda kalan junta, oyuna bu kez Turgut Özal ve ekibini soktu. Junta'nın sivil uzantısı olan Anavatan Partisi, 12 Eylül programını uygulamakla görevlendirildi. Sivil Özal döneminde devrimciler yine idam edildi. Askeri juntanın bir dediği iki edilmedi. Özal toplumu siyasetten uzak tutma adına ne gerekiyorsa onu yaptı. Juntacıların sadık bir elemanı oldu. Bunun ödülünü de Çankaya'ya çıkartılarak aldı. Ailesi Türkiye'yi sebepsiz zenginleşme ve türedi zengin kavramlarıyla tanıştırdı. ABD ve AB eliyle hazırlanan Türk ordusu tarafından uygulamaya konulan senaryo, Türkiye'yi geçen yıllar içinde ılımlı İslam'ın baş aktörü yaptı. Türkiye uluslararası sermayenin ucuz iş gücü cenneti haline getirildi. Sivil Özal, işçilerin 12 Eylül öncesi kazandıkları hakları budadı. Sendikalı olmak suç haline geldi. Cezaevlerinde solcu mahkumlara tek tip kıyafet dayatıldı. İnançlarından vazgeçmeleri için her türlü baskı yapıldı. Ve bu dönemde junta programının Özal eliyle uygulanmasına direnen devrimciler bedenlerini açlığa yatırdı. Dört devrimci 1984'te ölüm oruçlarında yaşamlarını yitirdi. Bazıları kendisini yaktı. Bunların tamamı bugün AKP'nin yere göğe koyamadığı sözde sivil Turgut Özal döneminde yaşandı. O dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel'in bugün sıkı bir AKP'ci olması her şeyi yeterince özetlemiyor mu? İşte tüm bu gelişmeler AKP'nin kurulmasına ve bugünkü iktidara yol açan asıl nedenlerdir. Tayyip Erdoğan'a ise sadece bu iktidarın lideri olmak rolü düşmüştür. Türkiye operasyonları. AKP'nin kuruluşundaki süreç kadar iktidara geldikten sonra Türkiye üzerinde yapılan operasyonlar da önemlidir. AKP, cemaat ile ittifak halinde Balyoz, Ergenekon gibi Türkiye'yi şekillendiren operasyonları gerçekleştirmiştir. Bu operasyonlarla laik, Atatürkçü, sosyal demokrat kesim marjinalleştirilmek istenmiş ve devletin içinden temizlenmiştir. Dönemin Başbakanı Erdoğan, 2007 yılının sonlarına doğru başlayan Ergenekon operasyonları sonrasında "Ben bu davanın savcısıyım" demişti. Dönemin CHP Genel Başkanı da bu söz üzerine "Sen bu davanın savcısıysan ben de avukatıyım" karşılığını vermişti. Haham Tuncay Güney'in o günlerde ortaya çıkıp "Ergenekon bir projeydi, misyonunu tamamladı" demesi de gözlerden uzak tutulmamalı. Cemaate yakın olduğu söylenen Tuncay Güney, belli ki çeşitli çevrelere "oyun artık bitti, yeni bir döneme giriyoruz" mesajını iletiyordu. ABD elçisi de aynı günlerde tutuklular ve orduyu tasfiye harekatı sanki kendi iradeleri dışında gelişmiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyordu. Oysa Wikileaks belgeleri de ortaya koydu ki bugün adına Ergenekon, Balyoz denilen tüm operasyonlar ABD'de adım adım planlandı. Ordunun tasfiye edilmesi ve Soros'un deyimiyle en nitelikli ihraç malı haline getirilmesi süreci ABD'de tasarlandı. Hatta bu operasyonlara kitle desteği sağlayabilmek için gerekli olan medya kuruluşlarının oluşturulması da bu sürecin bir parçası olarak hayata geçirildi. Örneğin operasyonlardan önce Kurtlar Vadisi ve Sağır Oda gibi ilginç TV dizileri gösterimdeydi. Ergenekon ve Balyoz operasyonları o dizilerin yarattığı psikolojik zeminin ardından yapıldı. Halk dizilerin etkisi yüzünden operasyonlara sesini bile çıkarmadı. Derin devlet temizleniyor diyerek operasyonlara destek verdi. Yine aynı cephenin neferleri AKP'nin para kaynağı TOKİ'yi öven belgeseller çekti. O filmlerin ve belgesellerin en ağır bedellerini bu toplum ödedi, ödüyor. Cemaat AKP ile el ele verip hukuk dışı yöntemleri meşrulaştırdı ve bu operasyonlara imza attı. Ergenekon, Balyoz, casusluk davası, KCK, Şike ve Oda TV'de hukuk dışı yöntemler uygulandı. Artık aynısı Fethullah Gülen hareketi mensupları için de hayata geçiriliyor. Gülenciler, AKP'yi iktidarda tutabilmek için uyguladıkları hukuk dışı yöntemlerin yeni kurbanı haline geliyorlar. Böylece AKP iktidarı Ergenekon, Balyoz gibi netameli operasyonlar ile 12 Eylül 2010 referandumunu, cemaat olarak da adlandırılan Fethullah Gülen hareketinin çok önemli katkılarıyla aşmış oldu ve iktidarını güçlendirdi. Operasyonlarda taraf imzası. Taraf gazetesi kurulduğu ilk günden beri medyanın hep ilgi odağı olmayı başardı. Ergenekon operasyonları öncesi kurulan ve adeta bu operasyonların sesi olma misyonunu üstlenen taraf, gazeteciliğin temel kurallarını binlerce kez ayaklar altına aldı. Toplumu önce Ergenekon, ardından ise Balyoz adı verilen operasyonlara hazırlamak ve kitle desteği sağlamak için yayın hayatını sürdüren taraf, bu işlevini başarıyla yerine getirdi. Fethullah Gülen'e yakın medyanın yazmadığı ve yazmak istemediği hangi bilgi varsa bunların tamamı tarafta değerlendirildi. Sözde liberal Ahmet Altan ve arkadaşları yıllar boyunca AKP ile Fethullah Gülen hareketinin gizli ajandasının uygulanabilmesi için çaba gösterdi. AKP karşıtı tüm çevreleri Ergenekoncu, darbeci, ırkçı, faşist diye nitelendiren taraf Hrant Dink davasındaki gerçekleri örtme misyonunu da üstlendi. Gazete, Dink'i kimlerin ne için katlettiğini görmek yerine cinayetin ardındaki gerçekleri karartmaya çalıştı. Hrant Dink katledildikten sonra şunu söylemiştim. Hrant, Ergenekon operasyonlarına zemin hazırlamak için katledildi. Danıştay cinayetinin uluslararası camiada etki yaratmadığını görenler, Hrant gibi sembol bir ismi katlederek Ergenekon operasyonlarının zeminini oluşturdu. Böylece Avrupa kamuoyunun desteğinin alınması sağlandı. AKP Ergenekon üzerinden yürüttüğü politika sayesinde yıllardan bu yana iktidarda kalmayı başarıyor. Dink'in katledilmesi, cemaatin olduğu kadar AKP'nin güçlenmesine de sebep oldu. Bu bağlamda Hrant'ın katledilmesinden, bu cinayetten fayda sağlayan herkes sorumludur. Fethullah Gülen hareketinin yeni Türkiye denilen ucubenin yaratılmasındaki payı ve sorumluluğu çok fazladır. AKP ve cemaat yıllarca omuz omuza verdi ve Türkiye'yi bu hale getirdiler. Gazeteleri, TV'leri, radyoları ve internet siteleri adeta bir kıyım makinesine dönmüştü. Herkese hedef haline gösteriyor, muhalifleri sindirmek için akla gelmeyecek yöntemler uyguluyorlardı. Gazetecilik faaliyetlerimiz cemaat ve AKP için birer suç delili olarak görülüyordu. Dokunan yanar. Hedef tahtasına oturtulan gazetecilerden biri Ahmet Çık ve diğeri Nedim Şener'di. O gün radyoyu açtığımda spiker hayli heyecanlı bir sesle, "Elimize şu an ulaşan bir bilgiyi paylaşıyorum. Gazeteci Ahmet Çık ve Nedim Şener'in evlerinde arama yapılıyor," diyordu. Doğrusu spikerin son dakika olarak verdiği gelişmeye hiç şaşırmamıştım. Çünkü hem Ahmet Çık'ın hem de Nedim Şener'in gözaltına alınmasını bekliyordum. Zira özellikle AKP medyası Ahmet Çık ile Nedim Şener'i bir süredir hedef gösteriyordu. Nedim Şener'in Hrant Dink cinayeti üzerine yazdığı kapsamlı eserden rahatsız olanlar Şener'i infaz edecekler listesine çoktan beri koymuştu. Ahmet Çık sonra Nokta dergisinde çalışmaya başlamıştı. Özden Örneğin günlüklerini yayınlayan ekibin içindeydi. O günlükler yayınlandıktan bir süre sonra Ergenekon operasyonları başladı. Ahmet Şık, Ergenekon'un varlığına inanıyor ve faili meçhul cinayetlerin aydınlığa kavuşturulacağını umut ediyordu. Ahmet, Ergenekon operasyonları sonrası hızlanan süreçte toplumun kafa karışıklığını giderebilme umuduyla bir de kitap kaleme aldı. Gazeteci ağabeyimiz Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte hazırladıkları kitabın üst başlığı 40 katır mı, 40 satır mı idi. Ahmet Şık'ın operasyonlar sonrası yazdığı ilk kitap belli ki merakını daha da kamçıladı. Operasyonların farklı bir yöne evrilmesinin onu farklı bir çalışma yapmaya götürdüğü ortaya çıktı. Soner Yalçın'ın evinden çıktığı söylenen belgeye göre Ahmet Şık, emniyetteki cemaat örgütlenmesini kaleme alan bir kitap üzerinde çalışıyordu. Kitabın adı İmam'ın Ordusu idi. Ahmet bu kitabı kaleme alırken bazı polis müdürleriyle görüşerek belge ve bilgilere de ulaşmıştı. Ne ilginçtir ki Ahmet henüz yayımlayamadığı kitabı yüzünden hedef haline geldi, getirildi. Yayımlanmayan ve yayımlanmayıp yayımlanmayacağı daha belli olmayan kitabın yüzünden Ergenekon terör örgütü üyesi olmakla suçlandı. Ahmet, dünyada belki de bir ilk örnek olacak şekilde yayımlamadığı kitaptan dolayı sorguya çekildi. Türkiye gözaltılarla, tutuklamalarla, uzun süren yargılamalarıyla yeni bir rotaya girdi. ABD destekli bu yol haritası içinde muhalefet tabelasını barındırmıyordu. Muhalefet, gerçeği aramak, eleştirmek artık öcü olarak kabul ediliyor. Tabelalar ılımlı uyumlu İslam'ı gösterirken bunun adına da ileri demokrasi denildi. Türkiye değiştirilip dönüştürülürken haklar ve özgürlükler Ergenekon torbasına atılıp yok edildi. Ahmet Şık'ın gözaltına alındığını söylediği dokunan yanar sözleri ise bu sürecin hangi eller tarafından koordine edildiğini açık ve net bir biçimde gösteriyor. Ergenekon iktidarın gündem saptırma aracı haline gelirken ılımlı İslam dizaynı ise hızla sürüyordu. AKP yoksulluk yerine Ergenekon, darbe, balyoz gibi sanal konuların gündemde kalmasını istiyordu. Erdoğan rejimini güçlendiren ve ona sarayın yollarını döşeyen de bu operasyonlar oldu. Fakat Erdoğan'ın güçlenmesi için darbe paranoyası gündeme daha çok sokulacaktı. Bunun temelini de balyoz operasyonu ile attılar. Balyoz ile darbe paranoyası oluşturuldu. Taraf gazetesinin ortaya attığı balyoz planı birçok yönüyle tartışıldı. Gazetenin iddiasına göre dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan ve kurmayları darbenin zeminini hazırlayabilmek için önce bazı camileri bombalatacak, ardından ise infial yaşanması için gerekirse bir Türk jetini düşürtecekti. Böylece toplum yaşanan karmaşa sonucu kurtarıcısını beklemeye başlayacaktı. Asker de tam da bu noktada idareye el koyarak AKP iktidarını devirecekti. Yukarıdaki senaryoyu o dönemde günlerce okuduk. TV'lerde izledik, radyolarda dinledik. Toplumun tamamı medyaya yansıyan bilgilerle kafa karışıklığı yaşadı. AKP medyası tarafın haberlerini tüm ayrıntılarıyla ekrana taşıyordu. Balyoz operasyonu da diğerleri gibi tam bir hukuksuzluk örneği olmuş ve nihayet herkes serbest bırakılmıştır. Ancak o dönemde AKP her açmaza girdiğinde yeni bir operasyon yapıyor, iktidarını güçlendiriyordu. Subayları, gazetecileri tutukluyor, içine girdiği iç ve dış politik açmazdan kurtulmak için yine darbe iddialarını dolaşıma sokuyordu. Soner Yalçın ve arkadaşlarının tutuklanması da buna başka bir örnekti. AKP, Türkiye'nin gerçek sorunlarının konuşulması yerine darbe senaryolarını gündemde tutmak istiyordu. Böylece darbe korkusu yaratarak kitleleri de kendisine yedekliyor. AKP ve onu destekleyen medyanın Türkiye'nin temel sorunları yerine sürekli olarak darbe iddialarını gündemde tutmasının kuşkusuz birçok sebebi var. Ancak bunların içinde belki de en önemlisi şu: AKP, ekonomiye ve yoksulluğa dair hiçbir şeyin konuşulmasını istememesi ve düşman yaratma algısıdır. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 59.